Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 12.
Bu şekilde birçok kez Eldeneli uçuştuktan sonra aniden karşı kıyıdan hiddetli bağırış çağırışlar yükseldi. Apama dedi Mustafa sesini alçaltarak. Halime'yi aceleye yere bıraktı. Genç kız ateşle bahçeyi çevreleyen çalılıkların arasına koşarak gözden kayboldu. Siz utanmaz arlanmaz hayvanlardan başka bir şey değilsiniz diye bağırdı Apama karşı kıyıdan bir daha. Bir kez daha iyi diş ettirmesi için ikinizi de Seyduna'ya şikayet edeceğim. Benim en güzel çiçeğimi, açılmamış gonca gülümü ayaklarınızın altında çiğnediniz. Hadımlar gülmekten çatlayacaklardı neredeyse. Seni gibi çirkin kaplumbağa, ihtiyar baykuş, ne diye bağırıp duruyorsun diye alay etti Adi. Dur bakalım, hele bir oraya gelelim de canlı canlı derini yüzeceğiz senin. Pis, iğrenç, kokuşmuş cadı. Zavallı aptal budala diye bağırdı Apama. Demek taze ete ihtiyaç duyuyorsun öyle mi? Sen gidi iyi diş edilmiş sefa pezevengi. Zamanında önünde sallanan işe yaramaz fazlalığı yok ettiği için Allah'a şükürler olsun. Boynuzu kırık kara teke. Ah isteyip de yapamaman ne büyük bir talih. Öfkeden deliye dönen Adi alayla bağırdı. İhtiyar maymun, seni bir elime geçirirsem gör bak neler yapacağım. Çirkin yaratık, rüyanda kimlerle yatıp kalktığını bilmiyorum ama gerçek hayatta bir köpek seni düzmek istese zevkten deliye dönersin. Dişlerini korkunç bir biçimde gıcırdatan Apama hiddetten bayılacak haldeydi. Kendini suya atmak istermiş gibi kıyıya koştu. Bunu gören Adi de aynı süratle kıyıya koştu. Çalılıkların altına saklamış olduğu küreklerin birini alarak suya atladı. Küreği suyun yüzüne şiddetle vurarak ciyak ciyak bağırmakta olan Apama'yı tepeden tırnağa sırılsıklam etti. İhtiyar kadın keskin çığlıklar atıyordu. Hadımların ikisi de gülmekten katılacaklardı neredeyse. Nihayet Adi küreği tekrar yerine koyarak Mustafa ile oradan uzaklaşmaya başladı. Bu arada Apama arkalarından yumruklarını sıkarak onları öldürmekle tehdit ediyordu. İhtiyar kadın öfkesini artık Halime'ye yöneltmeye başlamıştı. Daha aynı gün arkadaşlarının önünde iki yüzlü bir ahlaksız olmakla suçladı onu. Bu ve öbür dünyada ona ne gibi bir cezalar getireceğini bir bir sayıp döktü. Halime zaten sarayla olan ilişkisi yüzünden derin bir suçluluk duygusu içindeydi. Bu nedenle Apama'nın ağır ithamları kendisini son derece etkiliyordu. Gözlerini yere indiriyor ve ta kulaklarına dek kıpkırmızı kesiliyordu. Apama oradan uzaklaşır uzaklaşmaz Meryem onun yanına geliyor ve güzel sözlerle genç kızı avutmaya çalışıyordu. İhtiyar kadının ithamlarını çok da ciddiye almamalıydı. Ne de olsa herkes kadının hadımlardan nefret ettiğini biliyordu. Zaten hadımların bu oyunlarının tamamen zararsız oldukları konusunda herkes görüş birliği içindeydi. Meryem'in kendisine gösterdiği yakınlığı hak etmediğini düşünen Halime bir köşeye çekilerek için için ağlıyordu. Kendini düzelteceğine ve bir daha saraya teslim olmayacağına yeminler ediyordu. Ama eski alışkanlıkları terk etmek zordur. Bu nedenle de her şey olduğu gibi kaldı. Günler giderek uzamaya başlamıştı. Akşamüstleri esrarlı bir yaşam doluydu artık. Bir yandan bahçelerden çekirgelerin cırlamaları yükselirken, öte yandan da su birikintilerindeki kurbağaların baklamaları işitiliyordu. Sessiz uçuşları esnasında aydınlık pencerelerin önünden geçen yarasalar etrafındakileri binlerce böceğin peşlerine düşmüşlerdi. Bu akşamlarda kızların en hoşlarına giden şey her bakımdan harika bir kız olan Fatma'nın anlattığı masal ve efsaneleri dinlemekti. Akla gelebilecek her şeyden haberdardı ve ne olursa olsun sükunetini asla bozmuyordu. Binlerce bilmece biliyordu ve kızlar bunları çözdükleri zaman hemen yenilerini buluveriyordu. Suriye'den Mısır'a, Arabistan çöllerinden buzlu Türkistan bozkurlarına kadar söylenen tüm aşk şarkılarını söylüyordu onlara. Kızların bilmedikleri birçok sırrı onlara bir bir açıklıyordu. Hadımlar ırmağın kıyısındaki çayırlarda camdan yapılmış uzun bir limonluk inşa etmişlerdi. Orada dut ağacı yaprakları üzerinde ipek böcekleri besliyordu. Kozalardan elde edeceği ipek ile kızların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğine yeminler ediyordu. Binbir gece masallarından bir masal veya Firdevsi'nin şehnamesinden bir hikaye anlatması da kızların son derece hoşuna gidiyordu. Fatma'nın hayal gücü son derece kuvvetliydi. Arada bir masallarının bazı yerlerini unuttuğu oluyordu ama eksik kısmı hiç zorlanmadan hayal gücüyle tamamlayıveriyordu. Birçok hikaye sadece kendi hayal gücünün birer ürünüydü zaten. Hikayelerden özellikle bir tanesi kızları büyülemekteydi. Heykeltıraş Ferhat ile Prenses Şirin'in hikayesi. Bu hikayeyi dinledikleri zaman akıllarına Meryem'i getirtmekten kendilerini alıkoyamıyorlar ve kendilerini bu denli duygulandıran hikayeyi yeni baştan anlatması için Fatma'ya uzun uzun yalvarıyorlardı. Halime hikayeyi her dinleyişinde gözyaşlarına boğuluyordu. Şirin de Meryem gibi Hristiyan kökenliydi. O kadar güzeldi ki bahçelerde ve çayırlarda dolaşmaya çıktıkları zaman çiçekler utançlarından ve kıskançlıklarından başlarını öne eğiyorlardı. Bir süre sonra eski İran'ın en kudretli hükümdarı olan Şah Hüsrev Perviz ile evlenip onun karısı olduğu zaman bir kafir kızının kraliçe olmasını hazmedemeyen halk ona karşı ayaklandı. Fakat Şah onu o kadar çok seviyordu ki en amansız rakiplerini bile Şirin'in çok iyi bir kraliçe olacağı konusunda ikna etmeyi başardı. Çünkü Hüsrev Perviz sadece çok iyi bir şah olmakla kalmayıp aynı zamanda çok bilge bir hükümdardı. Kendisi dünyadaki güzelliklerin gelip geçiciliklerinin gayet iyi farkındaydı. Karısının büyüleyici çehresini ve ışık saçan vücudunu ebediyen muhafaza etmek istediği için zamanın en büyük heykeltıraşı olan Ferhat'ı çağırtarak ona karısının olağanüstü güzelliğini mermere nakşetme görevini verdi. Günler boyunca kraliçenin ilahi güzelliğiyle baş başa kalan genç heykeltıraş sonunda ona aşık oldu. Fakat bu aşkın sonunun mutlu olmayacağı daha en başından belli olmuştu. Nerede bulunursa bulunsun, ne yaparsa yapsın, ister uykuda, ister uyanık, her yerde ve her zaman kraliçenin ilahi güzelliğini karşısında görüyordu. Duygularını gizlemek istediyse de buna uzun süre muvaffak olamadı. Yarattığı heykel modeline giderek daha çok benzedikçe her şey onun aşkını açığa vuruyordu. Çalışma aşkı, bakışları, sesi, göğsünde kopan fırtınanın uğultusu. Şah bile günün birinde bunun farkına vardı. Kıskançlıktan çıldırmış bir şekilde kılıcını çekerek Ferhat'ın üzerine atladı. Ama Şirin o anda ikisinin arasına girerek vücudunu genç heykeltıraşa siper etti. Yarattığı eserin mükemmelliğinden çok etkilenen Hüsrev, heykeltıraşın canını bağışladı, fakat onu ebediyen ıssız bir sütün dağlarında sürgün olarak yaşamaya mahkum etti. Ferhat, umutsuz aşkının verdiği ıstırap neticesinde meczup oldu. Acıdan çıldırmış bir halde çekiç ve keskisine saldırarak dağlardan birine Şirin'in dev bir heykelini işlemeye başladı. Bu heykel bugün bile görülmektedir. İlahi güzellikte bir kadın onlara doğru yaklaşmaktadır sanki. Bu dev heykelin haberini alan Şah, Bisütün dağlarına bir haberci yollayarak Şirin'in öldüğü yalan haberini Ferhat'a ulaştırdı. Artık Ferhat için yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Dayanılmaz bir acı içinde kendisini baltasının üzerine attı, balta göğsünü boydan boya ikiye yararak yere düştü. Ferhat'ın kanıyla sırılsıklam olan baltanın tahta sapı bir süre sonra filizlenerek yeşil yapraklar ve çiçekler açmaya başladı. Bu ağacın meyvesi nardan başkası değildir. Nar da ikiye yarıldığında Ferhat'ın kalbi gibi kanamaktadır. Bu nedenle de bir adı Ferhat'ın elmasıdır. Kızlar bu hikayeyi nemli gözlerle dinliyorlardı. Sadece Meryem sabit gözlerle kımıldamadan tavana bakıyordu. Fakat gözlerinde son derece garip bir ifade vardı. Sanki sonsuzlukta bir şeylere bakar gibiydi. Onunla aynı odayı paylaşan Fatma ve Cada ise bu hikayenin anlatıldığı gecelerde Meryem'in yatağında sabaha kadar dönüp durduğunu işittiklerini söylüyorlardı. Yaptığı kavgada farkında olmadan kendi oğlu Suhrab'ı öldüren eski İranlı kahraman Rüstem'in, Ali Baba ve Kırk Haramilerin, Alaaddin'in sihirli lambasının hikayelerini de severek dinliyordu kızlar. Tabii bu arada Kur'an'da anılan hikayelerden anlatmayı da ihmal etmiyordu. Özellikle de Kıtfir'in karısının Yusuf'a nasıl aşık olduğunu anlattığı zaman herkes gülerek Züleyha'ya bakıyordu. Fakat Fatma'nın hikayelerinde o genç Mısırlı kadın artık bir günahkar değil, aksine sevgisine cevap alamayan bir aşık idi. Bütün kızlar Fatma'nın hikayelerinde kendileri için bir yer buluyorlardı. Hiçbir kız yoktu ki hikayelerinden birisinin kahramanını kendi arkadaşlarından birisiyle bir tutmasın. Kızlar arada sırada kendi aralarında güzel şölenler tertip etmeyi de ihmal etmiyorlardı. Bu şölenlerde krallara layık ziyafetler çekiyorlardı kendilerini. Fakat Apama iyiden iyiye çekilmez oluyordu. Meryem de alay ediyordu onunla içten içe. Kızlar kendi aralarında Meryem'in bu şölenleri tertip etmek için Seydona'dan bizzat emir aldığını söylüyorlardı. Apama'nın kızgınlığının sebebi ise tüm yiyecek ve içecekleri kendisinin hazırlamak zorunda oluşuydu. Hadımlar da ellerine geçen fırsatı değerlendirerek ırmakta bol bol balık tutuyorlardı. Mustafa sabahın çok erken saatlerinde ok ve yayını alarak bir atmacayla beraber kuş avına çıkıyordu. Önce kayığa binerek karşı kıyıya geçiyordu. Sonra da hemen kıyıdan başlayarak Elbruz dağlarının eteklerine dek uzanan sık ormanların içine dalıyordu. Burası gerçek bir av cennetiydi. Yine böyle bir şölenin hazırlıkları esnasında Halime kendisinin böyle bir av partisine katılıp katılmayacağını sormuştu Meryem'e. Fakat Meryem bunun lüzumundan fazla tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Halime'ye hayvanların bulunduğu adaya yumurta toplamak ve birkaç tane kümes hayvanı getirmek için Adi'ye eşlik etmesini önerdi. Böylece Halime o gün Adi'nin kullandığı kayığa binerek ırmak boyunca ilerleme fırsatını yakaladı. Önce avcıların kayığını takip ediyorlardı. Fakat bir süre sonra avcılar sağ tarafta bulunan bir kanala saparak gözden kayboldular. Onlar ise yavaş kürek darbeleriyle evcil ve yabani hayvanların bir arada yaşadığı adaya doğru yol almaya devam ettiler. Pırıl pırıl bir sabahtı. Güneş henüz vadiye ulaşmamıştı ama ışınları dağ yamaçlarını ve karla kaplı tepeleri altın rengine boyuyordu. Binlerce kuş cıvıldaşarak şarkı söylüyorlardı. Bir kısmı ise dalgaların üzerinde dans ediyorlar, balık avlamak için suyun derinliklerine dalıyorlardı. Kıyılar aralarında süsen ve nilüfer çiçeklerinin yetiştiği sık sazlıklar kaplıydı. Bir akbalıkçıl karnına kadar suyun içine durarak uzun gagasını akıntının en güçlü yerinin ta derinliklerine kadar daldırıyordu. Üzerine doğru gelen kayığı fark ettiği zaman kafasındaki tüylerden oluşan tacı azametle yukarı kaldırdı. Bir bacağını sudan çıkardı ve yavaş yavaş kıyıya doğru yürümeye başladı. Halime neşeyle kuşa baktı. ''Hiç korkmadı'' dedi hayretle. ''Onu sabah kahvaltısında rahatsız ettiğimiz için bize kızdı biraz, o kadar.'' ''Evet'' diye doğruladı onu Adi. ''Bu bahçelerde yaşayan tüm hayvanlar bize alışıktırlar. Onlara en küçük bir kötü muamele yapılmaz. Balıkçılığın yanından geçtiler. Uzun bacaklı kuş artık misafirleriyle ilgilenmiyordu. Bütün dikkatini suyun dibinde süzülen balıklara yöneltmişti. Orada burada bir böceği yakalamak için suyun üstüne sıçrayan balıkların parıltıları göze çarpıyordu.'' Kız böcekleri uykularından uyanarak suyun üzerinde uçmaya başlamışlardı bile. ''Burası ne kadar da güzel'' diye bağırdı Halime. ''Evet gerçekten de çok güzel'' dedi Adi aniden boğuklaşan sesiyle. ''Ama özgür olmak bundan çok daha güzeldir.'' Halime şaşırmıştı. ''Özgürlük mü? Ama biz burada özgür değil miyiz? Bir kadın olduğun için sen bunu anlayamazsın. Ama sana şunu söyleyebilirim, çöldeki aç bir çakal, kafesteki tıka basa tok bir aslandan daha mutludur.'' Halime inanmadan başını salladı. ''Peki biz kafeste miyiz?'' ''Düşüncesizce laflar söyledim öylesine'' dedi Adi, özür dileyen bir gülümsemeyle. ''Artık bu konuda konuşmayalım. Bak, geldik bile.'' Kayık kıyıya ulaştı ve karaya ayak bastılar. Salkım söğütlerin ve çimenlerin arasında belli belirsiz bir patika uzanıyordu. Biraz yürüyünce kayalık bir yamaca ulaştılar. Burada binbir türlü değişik baharat ile çiçekler yetişiyordu. Yamacın yanındaki geniş çayırlık sık bir orman ile son buluyordu. Oradan çeşitli hayvan sesleri yükseliyordu. Gaklamalar, ıslıklar, böğürtüler. Halime korkuyla arkadaşının koluna yapıştı. Ormanın kenarında büyükçe bir kafese benzeyen bir şey çarpmıştı gözüne. İçinde kuşlar uçuşuyor ve bir takım hayvanlar bir o yana bir bu yana dolaşıyorlardı. Kafese biraz daha yaklaşınca kuşlar ürktüler. O anda iki tane büyük leopar kükreyerek onlara doğru koşmaya başladı. Halime korkuyla kaçmaya hazırlandı. Fakat Adi kolundaki sepeti yere koyarak hayvanlara yiyeceklerini vermeye başlamıştı bile. Bir süre sonra sakinleştiler. ''Bu aslında Maat ve Mustafa'nın görevi'' diye açıkladı Adi. ''Ama bugün ava çıktıkları için onların yerine hayvanların yemlerini ben vereceğim.'' Çalıların arkasında uzun ve yayvan bir tavuk kümesi gizliydi. Adi kümesin içine girerek folluklardaki yumurtaları toplamaya başladı. ''Şimdi buradan biraz uzaklaş'' dedi. Ona özür dileyen bir tavırla. ''Görmemen gereken bir şey yapmak zorundayım.'' Halime söz dinleyerek öbür kafese gitti. Adi bu sırada birkaç kazın ve tavuğun boyunlarını döndürüvermişti. Hayvanların çığlıklarını dinlemeye dayanamayan Halime elleriyle kulaklarını sıkı sıkı kapadı. Adi kafesten çıktığı zaman omuzlarından sıra sıra kazlar ve tavuklar sallanıyordu. Halime'ye dönerek ona burada yaşayan çeşitli hayvanların davranış biçimlerini hararetle anlatmaya başladı. Eğer buradaki yaşlı leopar Ahriman gibi serbest olsaydı dedi Halime, beni parça parça ederdi değil mi? Belki, belki de kaçmayı yeğlerdi. Leoparlar insanlardan ürkerler. Peki o zaman niye kafeslerde yaşıyorlar? Çünkü onların yavrularına Seyduna'nın ihtiyacı var. Seyduna'nın dünyanın her tarafında önemli dostları var. Onlara arada sırada evcilleşmiş yırtıcı hayvanlar hediye etmek istiyor. Leopar yavrularının kedi yavrularına benzedikleri doğru mu? Evet doğru. Fakat leopar yavruları daha küçük ve sevimlidirler. Ben de bir tane istiyorum. Eğer yeteri derecede uslu olursan sana bir tane getiririm ve büyüyünceye kadar ona bakabilirsin. Oo peki, Seyduna'nın buna izin vereceğine emin misin? Adi gülümsedi. Kudretli arkadaşlara sahipsin. Halime kızardı. Adi'nin bu sözleri üzerine Meryem'i kastetmek istediğini anlamıştı.
Ayrım sonu.